Herkese merhabalar. Bugün neyi konuşacağız? Stresi konuşacağız ve bir konuğumuz var. Alanında uzman. İsmini de vermeyeceğimiz. İşin asıl alanında uzman değil. Bugün geldi dondurmayacağım diye. Dondurmadıktan sonra dedik gel podcast'imize otur. Böyle bir podcast. Böyle de çok iyi bir şekilde hazırlandığımız bir podcast karşınızdayız. Konumuz da stres. Stres nasıl ortaya çıkıyor ve stresle nasıl mücadele ederiz?
Peki neden stres hocam konumuz?
Çünkü yapılan araştırmalarda hocam dünyanın en stresli kaçıncı ülkesiyiz?
Üçüncü ülkesiyiz ne yazık ki.
Dolayısıyla dedik ki üçüncü ülkesiysek bir stresle ilgili podcast çekecek. Herkes hazır hazır dinler çünkü çözümleri de sunacağız sizlere.
O zaman öncelikle çözümlerden önce şöyle bir şey yapabiliriz hocam. Stres bizde nelere mal oluyor bunlara bakabiliriz isterseniz. Mesela şöyle bir durum var hocam. Amerika'da yapılan bir araştırmada ilk önce 1998 yılında 29 bin kişinin stresle ilgili paternleri inceleniyor. Aradan 8 yıl geçtikten sonra aynı kişilere araştırmacılar tekrar ulaşıyorlar. Ve hayatlarında ne gibi değişiklik var? Stres sağlık olarak onları etkiliyor mu? Ana soruları bundan oluşuyor. Bunları tekrar soruyorlar. Ve çalışmada çok enteresan bir şey bulunuyor. Şimdi baktığınızda hepimizin bildiği üzere stres sağlığımıza zararlı. Eyvallah. Ama çalışmada şu ortaya çıkıyor. Eğer siz stresi sağlığınıza zararlı bir durum olarak algılıyorsanız daha fazla zarar veriyor. Ama buna yönelik bir farkındalığınız yoksa, yani stresli olduğunuzu anlamıyorsanız stres sağlık üzerindeki etkisi gitgide düşüyor. Yani farkındalık meselesi devreye giriyor.
Ama nasıl fark edeceğim? Mesela ben stres olduğumda benim gözüm seyirir, sol kolum uyuşmaya başlar, gece yatağımda bunu fark etmem imkan. Mal olman gerekmiyor. Salaksan zaten hiçbir şey olmaz ki.
Ama şöyle düşün hocam. Şimdi baktığınızda yaşadığınız kültür vesaire çok yoğun stresin yaşandığı. Her dünyada, her ülkede böyle bir şey değil. Bir de bu çalışma Amerika'da yapılmış. Yani farkındalığınız da olmayabiliyor yaşadığınız stresi. Mesela ben önceden yaşadığım stresi anlamlandıramıyordum. Şimdi şunu falan diyebiliyorum. Stresten dolayı anksiyete geçiriyorum falan.
Daha kötü olmuş o zaman.
Evet, gitgide daha kötü oluyor.
Bir de psikoloğa gidip para verdim bunun için farkındalığa varabilmek için.
Evet, bu daha üzücü.
Parayla kendi kendine daha kötü bir hale soktu.
Zamlarla 900 TL.
Peki puan verin desem hocam strese. Kaç puan verirsiniz? 1 ile 10 arasında.
Hocam ben stresli biriyim ya.
Gerçekten mi? 10 verir misin?
10 verebilirim.
Sen hocam?
Ben 8-7-8 bandındayım.
Ben de 9 veririm. Hele bu süre iyice stresliyim. Gözüm falan seyiriyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var hocam. Hani doktora gidiyorsun. Bir yerinde bir ağrı var. Hemen strese bağlıyor. Bak, bakıyor. Bir şey çıkmazsa doktor diyor ki bu stresten. Ya stres öyle bir şey ki hayatta hakikaten. Tüm sağlığı bozan, hayat kaliteni inanılmaz aşağı çeken bir şeyden bahsediyoruz. Ama stressiz olma da mümkünatı yok bu hayat içerisinde. Ya akademisyen olacaksın, yatacaksın. Ya da...
Burada bir girmek istiyorum hocam. Akademisyen olacaksın, yatacaksın demişsiniz ama akademi aslında stres unsurunun en çok yaşandığı çalışma alanı olarak ortaya çıkıyor. Ve Amerika'da 4000'den fazla İngiltere'de 4000'den fazla bilim insanı üzerinde bir araştırma yapılıyor ve bu insanların yaşadığı stres ele alınıyor. Çalışma sonucunda İngiltere'de bile akademisyenlerin %80'inin stres nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü, bunun yanı sıra zorbalığa, tacize tanık olduğu, yani bunların bunu tetiklediği ortaya çıkıyor.
Şimdi tabi burada parantez açmak gerek. İngiltere'de. Evet. Tabii yani. Şimdi Türkiye'de ben hani şimdi çoğu dinleyenimiz üzerine alınmasa akademisyen ya da alınsın Allah belanızı versin. Dayanalım. Abi çoğu yatıyor ne stres olacak. Genel itibariyle akademisyenler Türkiye'de bence o kadar stresli değildir. En azından diğer meslek gruplarıyla karşılaştırsak. Düşün de bir bankacı falan düşün. Aa hocam eskiden vardı bankacılık şeyiniz.
Akademi mi yoksa bankacılık mı
tabii
hocam?
Tabii ki yani akademi stres hocam. Olarak. Tabii ki stres düzeyi olarak tabii ki banka. Yani beni oradan koparan... En önemli sebeplerden biri hatta başında geliyor.
Bu arada şimdi hocamızın sesini daha uzun duydunuz. Niye çağırdığımızı anladınız. Ses tonu çok iyi olduğu için belki oradan yırtarız diye. Yoksa hiç bilgisi falan da yok stresle ilgili.
Hocam lütfen öyle demeyin. Eskiden ben doktorların ezbere teşhis koyduğunu düşünürdüm. Bizzat stres sebepli kronik hastalıklara maruz kalmış biriyim ben.
Aa neye kaldın mesela?
Hocam... Şeker hastalığı, tiroid.
Hepsi stres.
Ayrıca hala şu anda mesela stres olduğum zaman kaygı demeyeceğim. Doğrudan strese bağlıyorum ben onu. Kaşınmaya başlarım ben.
Aa kaşınmayla ilgili çok enteresan bir şey okudum ben de bugün stresle ilgili. Stresi çok fazla deneyimleyen insanlar daha çok yüzlerine dokunuyorlarmış. Aa. Ve bu beraberinde akne problemini getiriyormuş.
Akneyi bilmiyorum ama son zamanlarda ben çok daha öyle bilmiyorum değil. Ona yol açıp açmadığımı bilmiyorum ama ben çok yüzüme son zamanlarda dokunmaya başladım mesela. Ve son zamanlarda daha çok stresliyim ben.
Ya ama hocam şöyle
bir de regl öncesi çok stresli. Her yer şiş şiş oluyor. Allah belanıza.
Hocam şimdi bir de şöyle bir gerçek var ama biz size ne zaman podcast'te olumsuz bir bulgu sunsak diyorsunuz ki bende de var. Niye var. Bu kadar çabuk kabul ediyorsun? Bak hala var diyorsunuz ha.
Stres ama bile ben sol kol uyuşukluğu falan bende çok fazla oluyor hakikaten bu arada. Ben stresten kurtulmaya çalışıyorum. Mesela benim bazı yollarım var. Bilmiyorum yollara girelim mi şimdi löp diye? Girelim
tabii
ya.
Girebiliriz.
Şu an. Mesela bence en şey yollardan bir tanem benim yürüyüş yapmak beni çok rahatlatıyor. Mesela müzik dinleyerek yürüyüş yapmazsam ve o gün stresliysem tüm günüm mahvoluyor. Ama yaparsam o birazcık beni rahatlattığım sürelerden bir tanesi oluyor mesela en şey. Veya böyle çok stresli bir ana girmeden önce sakız çiğnemek beni çok rahatlatan bir şey. O da zaten yapılan çalışma şunu gösteriyor. Bir şey yiyormuş hissiyatı uyandırdığında beyin şöyle düşünüyor. Ya tam bir şey yediğine göre sıkıntı olmaması gerek şu anda deyip o stres düzeyini azaltan bir şey olarak karşımıza çıkıyor.
Ya yeme alışkanlıkları zaten kronik streste en çok değişen unsur olarak karşımıza çıkıyor hocam. Özellikle stresli olduğunda bireyler daha yüksek kalorili ve yağlı şeyleri kendine ödüllendirici besin olarak alıyor. Su içme eğilimi bile azalıyor streste. Daha böyle asitli içeceklere yöneldiğini gösteriyor araştırmalar.
Sen nasıl mücadele ediyorsun hocam?
Hocam şimdi duydum şaşırdım ben altlayırım galiba ya.
Ne yapıyorsun?
Ben iştahtan kesilirim.
Hiçbir şey kesilir demedim mi sen?
Hayır.
Aksine daha kalorisi yüksek ve zararlı yiyeceklere yöneliyorlar.
Bak ben bu süre çok zararlı ve kalorisi yüksek yiyecek yiyorum. Ha, göbeğim tekrar çekiyor.
Yine kabullendim.
Her şey ben abi. Aslan burcuyum diye mi? Her şey etrafında dönüyor çok şükür. Bak şaşırdım.
Ama tabii hocam şimdi böyle konuşuyoruz. Başıma bu geliyor. Sağlıkla ilgili problem yaşıyoruz. Bunlar aslında çok fix şeyler. Şöyle de bir şey var. İyi stres diye de bir şey var. Bunu hiç duydunuz mu?
Bunu duydum. Ama çok fazla kişi lafları böldüğümü eleştirdiği için araya girmiyorum. Devam et lütfen.
Allah aşkına ne duydunuz ya?
Allah Allah. Artistlik yapıyor bana. Şöyle. Şimdi stres aslında temelde bizi hareketlendiren bir şey. Daha verimli çalışmamızı sağlıyor. Yani kontrol altında tutabildiğimiz sürece stresi aslında çalışmamızın verimliliğini arttıran, hayattan tad alamamızı sağlayan unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla biz strese bakış açımızı değiştirirsek, daha önce konuştun ya sen.
Evet.
Bu stresin aslında bizim çalışmamız için gerekli olduğu, belli oranda işte daha düzgün yapabilmemiz için gerekli olduğu, hayatın bir parçası olduğu anlayışına dönüşebilirsek eğer, o zaman stres o kadar zararlı bir şey olmuyor ve çalışmada verimli arttırıyor diyebiliyorum.
Hocam araya girebilir miyim?
Lütfen.
Yani herkesi hitap eden bir sayfayız madem. Stres kaynağı önemli bence burada. İyi stres, kötü stres, ayrımında.
Ne bu şimdi bana AFL gibi girişiyorlar sağda solda. ben de biliyorum iyi stres, kötü stres.
Hocam yönetebileceğimiz bir stres kaynağı varsa tabii ki onu hani lehimize çevirebiliriz de bizim dışımızda gelişen bir stres kaynağı varsa işle alakalı atıyorum. Mesela mobbing. Bunu nasıl iyiye çevirebiliriz?
Ya ben ne bileyim beni gaza getirdi gaza getirdi göt gibi kalmayayım diye cevap verdim burada.
Şimdi sevgili arkadaşlar şu an 3 kişiyiz. Masamızda 2 doçent var ve bir de ben varım vakıf üniversitesi çalışanı olarak. 2 hocamız da bilemedi. O yüzden hepinizi vakıflara bekliyoruz. Hocalarım iyi stres dediğimiz şey oldukça kısa sürede yaşanan. Mesela trene geç kalmak üzeresiniz. Buna yetişecek misin? Yetişecek misin? O anlık yaşadığınız minimum stres. Bu bireyde adrenalin salgılanmasına neden oluyor ve orada iş düzgün giderse yani trene yetiştirirseniz mutluluk düzeyiniz artıyor heyecanla birlikte. Ama söz konusu olay mobbing gibi orta vadeli stres ya da iş stresi, ilişki stresi olabilir. Bunlarda ne yazık ki genellikle sonuç sağlıktaki çeşitli bozulmalar, kalp rahatsızlıkları gibi olumsuz etkilere neden oluyor.
Evet güzel.
Bizim sindirim söylemem... problemi yaşıyor musun ya? Mesela bu bana çok...
Kabız mı yapıyor?
Evet.
Ben stres olunca kabız yerine ishal olurum. Düz güzel oldu. Boktan bahsettim. Hepimizin. Stresten sonra bokumuz nasıl oluyor? Bunu anlatabiliriz mesela bilimsel programımızda. Ama ben hani ishal olurum mesela kabız olmam.
Ya tamam o zaman şimdi bilim camiasıyla bunu konuşalım hocam.
Herkes yazsın bu. Şey soracağız bir dakika. Bu ya becerirsek büyük ihtimalle becerimiz ama bu podcast'ın Spotify'da şey sorup anket yapabiliyoruz. Onu soralım. Kabız mı ishal mi? Stres sonucu kim ne oluyormuş soralım. Görelim bakalım.
Tamam görelim hocam. Mesela şöyle bir şey de okudum hocam. Şimdi genellikle stres dediğimizde aklımız hep böyle günlük iş yaşantısında olanlar yani anlık mevcut zamandaki olayları düşünüyoruz. Ama aslında bireyler geçmişte yaşadığı ve o dönem akledemediği yani sindiremediği olayların etkisini sonra hissedebiliyor. Ve bu orta yaşlarda bireylerin ciddi anlamda yani travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz problemi yaşamasına neden oluyor. Belki bir çocukluk travmanız var. Siz bunu ergenlik döneminde anlamıyorsunuz ama bunun acısı orta yaşlarınıza çıkıp sizin aslında stresle mücadele sürecine girmenize neden olabiliyor.
İlginçmiş bu da. Evet. Geçmişin şeyini atamıyorsun ve daha sonra tekrar sana patlıyor. Devam et lütfen.
Ve yayılıyor bu hocam. Mesela ailenizde aşırı stresli bir insan var diyelim. Hı hı. Bu size de geçiyor. Bu aktarılıyor. Genetik olarak aktarılıyor. Arkadaş çevrenizdeki davranışlardan günlük hayattaki davranışlarınızı etkiliyor sizin. Yani onun enerjisini, buna enerji mi denir bilmiyorum ama çünkü stres beraberinde davranış bozukluklarını getiriyor. Aynı semptomlar yavaş yavaş sizin çevrenizdekilere aktarılıyor duygu durumu olarak.
Aa, yanındakiler de senin evet. stresinden stres olmaya başlıyor.
Evet hocam.
Ha, şimdi anladım muhabbeti.
Ve mesela ben siz mesela atıyorum biz şimdi şimdi dinleyiciler hani biz de, hani biz biliyoruz ama biz şimdi burada içerik yazıyoruz. İşte çalışıyoruz. Bazen ekip sayımız küçülüyor, bazen büyüyor. Hoca acayip stres oluyor. Hoca stres olduğu anda ekip batıyor. Hiç kimse bir şey üretemiyor burada.
Evet, ekip niye bana bu kadar bağlandı? Yine
konuya. Ben nasıl bir kulum?
Aslan gibi ya.
Aslan burcuna bağlayalım lütfen.
Evet, bu anlıyorum ama burada bizim ekibin kötü olmasından kaynaklanıyor bu. Şaka bir yana. Anlıyorum. Ben de mesela eskiden şeydi, Austin'de şirkette çalışırken şeydi. O gün patronun kötü günüyse hepimizin kötü günü oluyordu, anladın mı? Adam stresli sinirliyse hepimiz için o gün de zehir oluyordu. Belli oranda tahminim oradaki şey pozisyondaki kişinin stres olması iyice işleri patlatan unsurlardan bir tanesi. Bu arada stresi iyi gelen şeylerden bir tanesi. Az önce konuşurken bahsetmedim ama meditasyon. Meditasyon çok işe geliyor, işine yarıyor. Hani medita yapmak, kendinle bir ara vakit geçirebilmek de o stresten uzaklaşmayı sağlıyor. Ama yine bu az önce ilk sen sorduğunda şeyden bahsetmiştim ya, strese bakış açısını değiştirmenin de ben birkaç yerde okumuştum. Çünkü o stresi çok yaşadığımda çözüm bulmaya çalışıyordum. Hakikaten bulamadığım müddetçe o araştırmalara bakmıştım. Orada şeyi görebiliyorsun. Strese bakış açını değiştirmek de belli olan da stresin vücudunda verdiği o hani hasarı azaltmak için önemli. Çünkü stresin şöyle saçma bir tarafı var. Kendi içinde dönüyor. Stres oluyorsun, stresten kurtulman gerektiğini biliyorsun. Kurtulman gerektiğine rağmen kurtulmak için tekrar stres oluyorsun. Bu da gitgide büyüyen bir kar topuna dönüşüyor. Sonra psikologlara 900 TL bayılmaya başlıyorsun.
Ama baktığınızda hocam bayılmak da gerekiyor. Çünkü yaşadığınız bu döngüsel stres beyinde küçülmeye neden oluyor. Örneğin hafızayla ilgili problem yaşamaya başlıyorsunuz. Çünkü hipokampüsünüzde kronik streste küçülme meydana geliyor. Benzer şekilde mesela bir deney var hocam. İlk önce fareler üzerinde yapılıyor. Moleküler Psikiyatri dergisinde. Alıyorlar hocam fareleri. Stresi nasıl deneyimletiyorlar biliyor musunuz? Küçücük bir kutuya koyuyorlar.
Evet.
Ve bir ay boyunca o hayvanlar o kutuda yaşamaya çalışıyor. Ardından bunları çıkartıyorlar ve davranışlarına ölçümlüyorlar ve davranışlarında çevreye yönelik uyum azalıyor. Yani normal bir fareyi serbest bıraktığınızdaki davranışlardan ziyade agresif, daha endişeli bir fare yani bunu nasıl anlatıyorlar onlar bilmiyorum ama bu şekilde yazmışlar ve anksiyete, depresyon, majör depresyon belirtileri göstermeye başlıyorlar. Bunu bir de insanlara yansımasını düşünün hocam. Şimdi fareleri alıyorsun, küçücük bir yere koyuyorsun. İnsanlar olarak baktığımızda Covid dönemi mesela dünyada stres olgusunun en çok yayılması. Çünkü hepimiz evlere kapandık.
Doğru.
İş kayıpları vesaire işte büyük işsizlik dediğimiz sürecin
peki şimdi yaşanması. Herkes antidepresan kullandı mı burada?
Evet.
Adamsınız işte. İşte bu ya. Ben de kullandım. Ve bir şey diyeceğim. Ben antidepresan kullanırken mesela daha az stres oluyordum. Spiralis kullanıyordum. Basit de bir antidepresan. Oldukça düşük de miligramını kullanıyordum. Mesela benim için stresle mücadele çok işime yarayan bir şeylerden bir tanesi de açıkçası ilaçtı. Antidepresan ilaçlarıydı. Hayata daha toz pembe bakmamı sağladı. Öyle ya da böyle bütün aslında kimyasal. Beynindeki kimyasallar ve olaya bakış açısını değiştirdi. Değiştiren koşullarım aynı olmasına rağmen bir anda daha stresli bir hayat yaşamaya başlamıştım. Sonra doktora gittim, kesti.
Ben mesela psikiyatra gittim. İşte derdimi anlattım. Dedi ki majör depresyonsun sen dedi.
Sen major
kapıyı
misin?
Koydu. Ondan sonra bana bir ilaç yazdı. O arada tam TÜBİTAK testim projemiz var. Ben dedim ki bir deneyeyim. Belki beni yükseltir hocam. Eve gittim. İlacı aldım. Yarımla başlatıyorlar genellikle antidepresanlarda. O kadar mutsuzum ama müzik açtım, oynadım. O nasıl bir kafa?
Allah Allah.
Ama nasıl kendi kendime evde tek başıma halay çekiyorum, gülüyorum, eğleniyorum.
Hemen
ertesi
mi?
Evet hocam. Yarım saat içinde ne verdi etti? Adını şu an hatırlamıyorum.
Evet, söyleme zaten burada. Şimdi yanlış bir isim söyleyeceksin büyük ihtimalle.
Geri psikiyatra gittim. Dedim ki ben bunu kullanmamam lazım. Çünkü o kadar zevk aldım ki bundan. Hemen kadın ilaçlarımı
ben hayata acı çekmeliyim. Böyle mi dedin? Hayata acı çekmiyor
gibi. Falan yazdı bana sonra. Ama hoş bir deneyimdi benim için. Güzeldi.
Ha, benim antidepresan o kadar etkili olan bir şey değildi. Sadece böyle daha pozitif baktığımı hissetmeye başladım hayata. Çok daha olumsuz bakıyordum. Stres yaptığım birçok şeydi. Aman salla gitsin pozisyonuna gelmeye başladım. Dolayısıyla aslında ben mutluydum antidepresanımda da doktor ondan sonra kes dedi. Kestik, yapacak bir şey yok. Keşke kesmeseydim.
Hocam,
senin nasıldı?
Hocam beni oynatan bir ilaç değildi.
Senin büyük ihtimal ilacında bir hata var hocam.
Bana bence yanlış bir şey de vermiş olabilir.
Bir de anlık böyle etki göstermiyor bildiğim kadarıyla ya.
İlk kez ama öyle bir ilaç kullandım hayatımda. Yani ben öyle bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum. Ben sanıyordum ki beni mutlu edecek ama ben ya böyle klapta gibiydim evde, anlatamıyorum. Ya biri dışarıdan izlese rezillik yani. O kadar mutluyum ki. Hani ama sabahı bir kabustu. Yani sürünerek yataktan çıkıyorum, ağlama krizleri yaşıyorum.
Allah
Günde
Allah.
bir kere alabiliyordum yarım yarım. Aynı saatte alman gerekiyor. Ben ilacı öğlen 4'te alıyordum laboratuvarda
Sabaha
yemek
kadar.
yiyip. Sabaha kadar
Allah Allah, bu nasıl bir yaşmış ya?
patlıyorum. Hiç hayatımda bir
Kırmızı
daha tek
reçete var mı?
korktum.
Kırmızı
Yani
reçete mi
ilk
diyorlar
defa
adamlara?
kırmızı reçete olduğunu düşünüyorum. O kadar deli değilim hocam ya.
Aa, çok ilginç.
Hani sonra da bıraktım kendi, yani hiç hani kadın hatta ona devam etmeme
Şu
istikrar da
an ne o
istedi.
depresyon peki?
Bıraktım ilaçları, işte öyle deli deli geziyorum yani. Yani psikiyatrın da ücretleri çok arttı, psikoloğa döndüm bu yüzden.
Senin hocam?
Hocam ben öyle toz pembe bakma meselesi olmadı. Hani hoplama zıplama olayı da olmadı.
Gülme?
Benim gerginliğimi, stresimi böyle hani beni gevşettiğini hissettim. O anlamda rahatlattı beni ya. Böyle
Ben...
gülme hali filan.
Seninki de mi majör depresyondu?
Yok hocam.
Ya ben
Yok,
mesela
bu majör değil.
Sadece majör.
arkadaşlarım sürekli eve beni kontrole geliyordu hocam. Ben o kadar neşeliyim ki bana öyle bir bakıyorlardı ki hani Azal iyi misin? Ben hani neden üzgün olduğumu, olayı anlatıyorum onları falan ama gülüyorum. Acayip kahkahalar. Ya benim de gülmem biliyorsunuz, şimdi gülmüyorum çünkü kızıyorsunuz gülmeme. Ama deli gibi gülüyorum böyle. Öyle bir deneyim olmuştu. Değişikti. Hoşlandım da o yüzden bıraktım.
Korktun sen. Mutlu
Çok
olmaktan,
evet
mutlu olmaktan
korktum.
korkmuşsun
Gerçekten
Azalcığım.
korktum.
Ay vay.
Çünkü sonrası
Çok felsefi bir
gerçekten
söz söyledim.
antidepresan kullanan insanların yaşadığı en büyük sorun bıraktığında gerçekle
Ha evet,
yüzleşmesi
çökmesi.
oluyor. Hani benim de hani madem yüzleşecek aynı eş zamanlı olsun, sonra patlamayalım diye düşündüm kendi kendime, bir tanı koydum böyle ve bıraktım hani hiç ona danışmadan. Kadına da bir daha gitmedim.
Torbacımı bıraktım diyorsun yani hocam.
Yani o gün onu düşündüm. Gerçekten legal torbacı dedim kendi kendime hani. Yani
Ama
yani yanlış, yani yanlış
değil mi?
anlaşılmasın
Bilmem.
tabii
Kafana
ki.
göre ilaç bırakmak falan filan
Ya tabii
lütfen.
ki
Doğru
yaptım.
O nasıl ya? Bizim podcast'ler Hocam bok dedik az önce ya.
Ama daha sonra gittiğim psikologlara, tanıdığım psikologlara verilen ilaçları ve bana yönlendirme tarzını sorduğumda psikiyatrın hepsi bunu yapamaz dedi.
Aa, yanlışmış.
Evet, yani
Bak bu da çok ilginç hocam.
emri var, bunu yapacaksın diyemezsin danışanına.
Ha öyle mi demişti
Ama
sanki?
ne yapacağımı söylüyordu. Bunu yapacaksın, bu ilaçları kullan, şuraya git, şunu yap falan. Ben sanıyordum ki ilk defa deneyimliyorum bir de öyle bir görüşmeyi. Sandım ki ben hani bana iyi gelecek, bir sözlü muhabbet olacağız. Tokatladı, ben çıktığımda ağlıyordum.
Aa.
Aldım gittim ilaçları, almam lazım, ben deliriyorum falan diyorum kendi
Aa.
kendime.
Ya bak orada şey de çok ilginç. Özellikle psikologlara gittiğinde psikoloğun tavrı çok önemli. Çünkü böyle tam bir pozitivist bilim olmadığı için tak tak tak yolu yok aslında. Birazcık daha böyle sosyal bilime yakın olduğu için gidiyor. Herkes başka bir şey uyguluyor ve gittiğin psikoloğa göre tedavi çok değişebiliyor.
Siz
Sana uygulayan
gittiniz mi hocam
yöntem.
hiç psikoloğa?
Ben hocam Hacettepe'nin öğrencisi şey vardı medikosu. Ona gittim. 180 soruluk bir anket doldurdum. Sonra da gitmedim. Çünkü 3 gün sürdü o soruları doldurma. Sürekli bana saçma sapan sorular verip duruyordu. Böyle intihar etmeyi düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum katılma falan gibi. Sonra da gitmeyi bıraktım. Psikiyatriste gittim. O da bu bizim ESOGÜN'ün psikiyatristi işte. O da araştırma görevlisiydi. Ve bak ben oraya 3-4 kere gittim büyük ihtimalle. Hiç kimse bana bir şey sormadı. Böyle popomu koyuyorum koltuğa. 15 saniye sürmüyor. Oradan yaşıma bakıyor. Bilmem ne mi bakıyor. Ne diyor? Sol kolumu üşüyor diyorum. Spalex deyip gönderiyor. En son gittiğimde şey oldu işte. Bana bir şey sordu, ben anlamadım. Maaşımı sormuş gibi zannettim. Ama ismimi mi sormuştu? Başka bir şey. Ben doçentim dedim. Doçentimi duyunca, o da araştırma görevlisi olunca benimle 10 dakika ilgilendi. Tüm dertlerimi çözdü. Ben aslında şerefsizin önünde gideriymiş. Sorunum buymuş. Hakikaten o gün ilk kez birisi benimle ilgilendi. Sonra o dedi ki ben hocam siz bu ilacı böyle kullanın. Sonrasında da tekrar gelin görüşelim dedi. Tekrar randevu aldım, onu görüşemedim diye de kesti. Ama şimdi işte öyle daireler takılıyorum.
Nasıl peki, toz pembe bakmıyor musunuz hocam
Yok
evde?
şu sırada zaten çok stresliyim. Şu sırada toz pembe bakmıyorum ki bizim toz pembe bakmadığımız belli. Sürekli biz karamsarız yani. Bildiğiniz
Aslında
üzere.
yaşa göre de stresin, özellikle Amerika'daki yapılan neredeyse tüm çalışmalar yaşınız ilerledikçe stresin azalacağını söylüyor. Ama bana bu hani Türkiye bağlamında çok gerçekçi gelmiyor açıkçası.
Bence şöyle bir şey olabilir hocam. Gençken koşturuyorsun. Kaybedeceğin şeyler var. Hayatın şey koşturmacası var. O su var, bu su var ama belli bir yaştan sonra belli şeyler oturtuyorsun ya. Hani gitgide daha rahatladığın bir hayat kurgusu olabilir ama katıyorum. Türkiye'de bu böyle olmuyor olabilir. Ama 60 yaşında da ne stres yapacaksın artık 60
Emekli
yaşından sonra?
maaşını. Ölüm stresi hocam.
Ha, ölümden korkuyorsan tabii.
Yapacak bir şey yok.
Hiç onu düşünmedim. Şimdi daha gencim ya, ölüm mü? Öyle şeyler de mi oluyor?
Ben mesela Türkiye'deki bu stresin deneyimlenmesiyle ilgili gençlerin durumunu araştıran bir araştırma buldum. Alman bir hocamız Türkiye'ye geliyor. Çorum'a falan gidiyor. Oh. Orada Türkiye'nin farklı bölgelerinde, mesela İzmir'de Ödemiş'e gidiyor. 14 tane liseyle anlaşıyor hoca. Ardından Almanya'daki lise öğrencileriyle Türkiye'deki lise öğrencilerin kent ve kırda, kırsal alandaki stres düzeyini ve bununla mücadelesini, hayata iyi bakış halini anlatıyorlar. Tabii ki beklendiği gibi Almanya'daki öğrencilerin stres yaşama düzeyleri Türkiye'ye göre çok daha düşük. Türkiye'de ise kırsala gittikçe özellikle kadınların ciddi anlamda stres problemi öne çıkıyor. Hmm. Ve bu süreçteki stresin en önemli nedenlerinden biri aile desteğinden yoksun olma. Sorunlarını çözememe, isteklerine ulaşamama gibi paternlerin lise öğrencilerini oldukça stresle erken yaşta yüzleşmeye neden oluyor.
Bende de, benim ailem bana güzel destek çıkardı, hatırlıyorum, ben babamla ders çalışıyorduk Karakök. Anlamıyorum.
Perinçek'in kampında. Bunu da burada geçirelim gene.
O zaman Perinçek kampında. Babamla gitmedik. Annemle gidiyorduk. Ben mesela Karakök'ü falan anlamadım. Böyle stres yaşıyordum. Babam beni bir dövdü. Gerçekten. Ama bir dövdü. Ofisinden ben böyle ayağımla yalın ayak çıktım. Stres mütes kalmadı, yemin ediyorum. Antidepresanların daha iyi bir tedavi de şimdi artık babam da dövmüyor. Anlayışın da paradigmasını değiştirdi.
Kimse bunu yapmıyor hocam. Bu da çok enteresan. Abi. Çocuklara yaklaşma tarzı çok farklılaştığı için bence stresi deneyimleme de aslında evet, azalma olması gerekiyor.
Evet, ne desem bilemedim.
Böyle kitlerim. İşte doçentleri böyle zorladım.
Bence babamın tedavisi de güzeldi. Ama tabii ki hocam şimdi bak şöyle bir şey. Şimdi dertler büyüyor ve büyüyen dertler varoluşumuzu çok daha üzerinde. Ne demek istiyorum? Eskiden bütün olayımız şuydu. Aç kalmam için uğraşıyorduk. Sonra birazcık daha hani o şey sanayi devrimi birlikte çalışıyorsun. Çocukların için belli bir ev yapısı, yemek yiyebilmek falan filan. Ama şimdi hocam dertler çok büyük. Hani var olsa dertler yaşamaya başlıyorsun. Sadece geçim sıkıntısı değil. Dertler büyüyünce bu da omuzda çok daha büyük bir yük yaratınca stresler de çok daha fazla artmaya başlıyor. Bir de hocam sosyal medyada dediğim bir şey var. Açıyorsun bakıyorsun herkes çok mutlu gibi gözüküyor. Kimse mutsuz değil, anasını satayım. Dolayısıyla onu da görünce o da bir kendini sorgulamaya yol açıyor. Herkes çok başarılı gibi görüyorsun. Tüm bunlar hocam günümüzde zaten bu anksiyetenin çok fazla artmasının nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Halbuki gerçekler bunlar değil. Bu gerçeklerin bu olmadığını kabullenişi de birazcık insanı rahatlatan bir şey. Ben mesela bunu da kendi hayatımda çok uyguluyorum. Çoğu kez kendim şey yani kimse acayip mutlu değil. Herkes böyle muazzam hayatlar yaşamıyor. Hayatın belli gerçekleri var. Bunlara mücadele ederek geçecek hayat. Bu da benim en azından stresimi belli oranda azaltan bir şeydi.
Peki hocam.
O yüzden 9.
Sizce Türkiye'de gençlerde stresi deneyimlemenin bu kadar yüksek olması nedenlerinden biri eğitim sistemi olabilir mi? Çünkü çocukluktan itibaren o kadar katı bir sisteme giriyoruz ki sürekli sınav. Lise sınavı, ortaokul sınavı, üniversite sınavı ve genelde bazı sınavlar çok hayatınızı belirleyici.
Ya bence hem o hem de geleceğe dair bir güvensizlik, belirsizlik var hocam. Hani orada bir şeyler olunca tam tak tak tak devam edeceğimiysen belli bir süre sonra huzura ereceksin ama bu hiç olmuyor yani. Sürekli bir stresle uğraşıyorsun. O olacak mı, o olacak mı, o olacak mı, o olacak mı ve hep bir belirsizlik süreciyle karşı karşıyasın. Bence bu da özellikle belirsizliğe karşı bizim de şeyimiz düşük ya Türkiye olarak. Genel olarak belirsizlik karşısındaki sabrımız çok daha düşük olduğu için o da ben çok fazla stres olarak karşımıza çıkıyor.
Peki bir sorum daha var. İki hocama da soruyorum. En son yaşadığınız stres neydi?
Aa dur bakayım. Ya ben en son bu çekimler olmayıp duruyor. Üç kere aynı şeyi çekmek zorunda kaldık. O artık bende çok stres yarattı. Senin gitmen gerekiyor. Trene yetişilecek. Kameranın bir şeyi var falan derken o zaman ama bu minik bir stres tabii ki. O gündelik bir stresti.
Hocam.
Allah başka dert vermesin.
Seninki neydi hocam?
Hocam en ciddi stresim herhalde sağlıkla ilgiliydi. Ha. Yani. Onun dışında
benimki de akademik stresler falan ya. Doçent olamadım ya.
Oğlum ziymişiz ya. Çok konuşmasak hiç konuşmamışız. Biz uzaktan dinlemiş anladın mı? İyi güzel.
Ama hayat da öyle değil midir hocam? Asıl sorunları olanlar susarken diğerleri cayır cayır cingar cingar çıkartır.
Şu an hocamız bilekleri kesmiş. Kanıyor orası. Konuşun be kardeşlerim. Konuşun güzel. Öyle bir konular bunlar da.
Güzel.
Var mı başka bir şeyiniz?
Bakıyorum hocam. Ben
asıl
de...
konuya değinmeyecek misin hocam?
Asıl konu ne?
Ne?
Hocam?
Aa, stres tabii ki yani biliyorsunuz libido bizim için önemli. En sevdiğimiz, en çok dinlenen de podcast bölümümüz. Ne yazık ki stres de libidoyu en çok azaltan unsurlardan biri. Özellikle kadınlarda. Ve şunu da belirtmek istiyorum hocam. Türkiye'de de dünyada da stresi en çok deneyimleyen cinsiyet kadınlarda olduğu gözüküyor.
Şaşırmadık.
Ben yani şaşırmadık. Evet, kadınlar çok hassas. Onlar birer çiçektir. Şimdi iki kadın karşısında oturup da. Daha duygusallar. Bir de ayda bir zaten bir haftanız stresle geçiyor. Geriye kalan 3 hafta o bile zaten yetiyordur size. Evet. Teşekkürler. Kadınları anlayan bir erkek olarak. Doçent Doktor Behçet Yunus Kara konuştu. Ben bir kere şey yaptım şu anda. Buraya bir sancı veriyorlar ya, bir doktora evet. gidiyorsun. Rek sancısı, evet. doğum sancısı. Onu denettirmiştim mesela. Abi çok acıyor gerçekten ya.
Ya Allah sabır versin. Türkiye'de bunu kabul eden bir erkek olması çok enteresan geliyor.
Hocam ben onu sadece karnıma değil mememe. Gerçekten sırt kaslarıma. Bunu hepsini yaptırdım. Hatta daha sonra fıtık tedavisine gitmiştim. Fıtıkta da onun çok daha basitini yapıyorlar. O gerdirmenin aslında, ağrı verenin. Orada da mesela sırtıma yaptırmıştım ama tabii ki o kadar şey yapmıyordu, acı vermiyordu. Konuyu toparlayamıyorum.
Allah başka dert vermesin diyoruz tekrardan.
O zaman Orkid sponsorluğuyla.
Neyse, askerlik de stresli sizin için.
Onu da yapmadık ki ya. İşte paralı böyle. Çıktı yemin ediyorum. Yani. Gerçekten hakikaten. Ama sünnet oldum. Onu anlatmak istedim. Sünnet istesi bir şey, öyle değil mi? Kesinlikle. Gidiyorsun orada keseceğini biliyorsun. Doktor bekliyor.
Kaç yaşında bilinçli miydiniz?
Ben büyüktüm ya biraz. Ben geçen yaz. Geçen yaz olduk çok şükür hocam. Büyüktüm hakikaten. İlkokul kaça gidiyordum? Bir şeye gidiyordum.
Bana niye soruyorsun? Doğmamıştım belki o yaşta.
O da bir kirven oluyor. Saçma sapan bir şey ya gerçekten. Yani o süreç birazcık şeydi ve çok ilginç. Benim doktorum şey dedi. Oraya bir şey bağlayacağız. Yeni bir teknoloji çıktı dedi. Kendi kendine düşecek dedi. İp bağlayacağız. Benim annem de benimle birlikte. İnanmış. O çocuğu kandırmak için yapıyor. İçeri girdik ve annemi kan tutar. O da oraya ip bağlayacak diye bakarken kesildiğini gördü. Ve annem bayıldı. Annem bayılınca ben acımıyordu lan, uyuşturmuştu. O bayılınca anladım ki ip bağlamıyorlar. Abi ondan sonra ben ağlamaya başladım.
İzliyor musunuz o zaman?
Abi kaldırıp diye. Ben bakmadım korkumdan. Ben ip bağlıyorlar diye düşündüm. Annem bayılınca ip bağlamadıklarına ve kaldırıp kafama baktım. Abi bende bu bir şey oldu.
Ne denir?
Abi tabii ben onun stresini atlatmak için o gittim 180 soruyu cevapladım.
Evet hocamız bunun etkilerini travma sonrası stres bozukluğuyla, kolundaki uyuşmayla evet, hala doğrusu. Yaşıyor günümüzde.
Doğrusu erkeklerin dişi kolay değil. Sevgili kadınlar lütfen unutmayalım bunu da diyelim ve
teşekkür edelim.
Muazzam bu saçma sapan anımızda da videomuzu, ne videosu ya, podcastimizi tamamlayalım.
Evet.
Dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz efendim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Uzman konuğumuza da çok teşekkürler.
Rica ederim her zaman.
Tekrar bekliyoruz bu ses tonunuzla.
Görüşmek üzere.